Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 39. Ayrım. Vera, ayaklarında çoraplarıyla sobaya gidiyor. Fazla uzakta değil. Yataklarını mümkün olduğu kadar Bursuka'nın yakınına koydular. Kalan mobilyalar bir araya getirilip yığılmış, odun yapılacak olmaları dışında önemsizler. Vera dolaptan baltayı alıp vurarak ve bir zamanlar kendi yatağı olan yatağın son parçasını kesiyor. Sonra küçük Bursuka'da bir ateş yakıyor ve kaynaması için su koyuyor. Beklerken mutfağın bir köşesine diz çöküyor ve döşemenin bir tahtasını kaldırıyor. Oradaki karanlıkta saklı erzaklarını sayıyor. Bu her gün yaptığı bir şey. Bazen günde 4 kere. Bu şimdi asabi bir alışkanlık. Bir torba soğan, yarım şişe ayçiçek yağı, biraz küspe, neredeyse boş bir kavanoz bal, 2 kavanoz turşu, 3 patates ve şekerin kalanı. Dikkatlice büyük beyaz bir soğanı ve balı çıkarıp döşeme tahtasını yerine koyuyor. Kapı vurulduğunda az bir miktar çayı ölçmeye az önce bitirmiş. Başlangıçta sesi neredeyse tanımıyor. Çok yabancı. Artık Leningrad'da hiç konuşulmuyor. Komşular ziyarete gelmiyor. En azından burada bütün ailesinin birlikte olduğu yerde değil. Ama tehlike var. 1 gram tereyağı ya da 1 kaşık dolusu şeker için öldürecek insanlar var. Vera tekrar baltaya uzanıyor, kapıya giderken onu göğsünde tutuyor. Kalbi o kadar hızlı ve güçlü bir şekilde atıyor ki kendini sersemlemiş hissediyor. Aylardır ilk defa aç olduğunu unutuyor. Titreyen bir elle kapı tokmağına uzanıp tokmağı çeviriyor. O, orada bir yabancı gibi duruyor. Vera ona bakıyor ve başını sallıyor. Vera annesi gibi olmuş. Hayalet görmesine yetecek kadar aç ve hasta. Kaşlarını çatarak, "Veruşka!" diyor. Onun sesini duyduğunda Vera düşmeye başladığını hissediyor. Bacaklarında derman kalmıyor. Eğer bu ölmekse pes etmek istiyor ve kolları vücuduna dolanıp onu tuttuğunda öldüğünden emin olacak. Boğazında onun nefesinin sıcaklığını hissedebiliyor. Onu dik tutuyor. Çok uzun zamandır kimse onu tutmadı. Yeniden, "Veruşka!" diyor ve Vera onun sesindeki şüpheyi, endişeyi duyuyor. Sasha, Vera'nın neden konuşmadığını bilmiyor. Vera gülüyor. Bu çatallı, ince ve kullanılmamaktan çatlamış bir ses. "Sasha," diyor. "Seni hayal mi ediyorum?" "Buradayım," diyor. Ona sıkıca tutunuyor. Ama onu öpmek için yaklaştığında Vera utançla geri çekiliyor. Nefesi berbat. Açlık nefesinin çok kötü kokmasına neden oldu. Ama Sasha onun geri çekilmesine izin vermiyor. Eskiden yaptığı gibi onu öpüyor ve hoş, mükemmel bir an için o yeniden Vera. Prensine aşık, 22 yaşındaki bir kız. Vera nihayet onu bırakmaya katlanabildiğinde şaşkınlıkla Sasha'ya bakıyor. Saçları gitmiş, kafası hiç saç kalmayacak şekilde tıraşlanmış, elmacık kemikleri daha da belirginleşmiş ve gözlerinde artık kuşaklarının damgası olacak yeni bir şey, bir üzüntü diye düşünüyor Vera, var. "Yazmadın," diyor. "Yazdım, her hafta. Mektupları dağıtacak hiç kimse yoktu." "İşin bitti mi? Şimdi geri döndün mü?" "Ah Vera, hayır." Kapıyı arkasından kapatıyor. "Tanrım, burası çok soğuk." "Ve biz şanslıyız. Bir Bursuika'mız var." Sasha yırtık pırtık paltosunu açıyor. Paltonun altında yarım jambon, 6 tane sosis ve 1 kavanoz bal var. Eti gördüğünde neredeyse Vera'nın başı dönüyor. En son ne zaman et tattığını hatırlamıyor. Yiyecekleri masanın üzerine koyuyor. Vera'nın elini tutup yerdeki kırık mobilyaların arkasından dikkatle yürüyerek yatağa gidiyor. Yatağın yanında uyumakta olan çocuklarına bakıyor. Vera, Sasha'nın gözlerine dolan yaşları görüyor ve anlıyor. Onlar artık onun yavruları gibi görünmüyorlar. Açlıktan ölen çocuklara benziyorlar. Anya yatakta dönüyor. Küçük erkek kardeşi de onunla dönüyor. Anya rüya görerek dudaklarını kapatıp şapırdatıyor. Uykusunda çiğniyor ve sonra yavaşça gözlerini açıyor. Baba, diyor. Ucu sivri burnu, sivri çenesi ve çökmüş yanaklarıyla küçük bir tilkiye benziyor. Leo'yu dürterek tekrar, baba, diyor. Leo yatakta dönüp gözlerini açıyor. Anlamış görünmüyor ya da Sasha'yı tanımıyor. Bana vurmayı bırak, diye sızlanıyor. Sasha, bunlar benim küçük mantarlarım mı? Diyor. Leo doğrularak, baba? Sasha eğiliyor ve sanki hiç ağırlıkları yokmuş gibi çocuklarını kaldırıp kollarına alıyor. Aylardan beri ilk defa kahkahaları evin içini dolduruyor. Kollarında iki küçük köpek yavrusu gibi kıpırdanarak ilgisi için yarışıyorlar. Sasha onları sobaya doğru götürürken Vera konuşmalarının bir kısmını duyabiliyor. Ateş yakmayı öğrendin baba.
Ben odun kesebiliyorum.
Jambon, bize jambon getirdin.
Vera gülümseyen annesinin yanına oturuyor. Annesi,
o geri döndü,
diyor. Vera, yiyecek getirdi, diyor. Annesi dik oturmakta zorlanıyor. Vera ona yardım edip arkasındaki yastıkları tekrar yerleştiriyor. Dik oturur oturmaz annesinin kötü kokan nefesi aralarındaki havayı kokutuyor.
Gidip günü ailenle geçir Vera. Kuyruk yok. Neva nehrinden su getirmek yok. Savaş yok. Hemen git.
Annesi gri bir mendile öksürüyor. İkisi de kan lekelerini görmemiş gibi davranıyor. Vera annesinin alnını okşuyor. Sana biraz şekerli çay yapacağım ve biraz jambon yiyeceksin. Annesi başını sallayıp yeniden gözlerini kapatıyor. Vera annesinin güçlükle nefes alışının, çocuklarının kahkahalarının ve kocasının sesinin tuhaf karışımını dinleyerek orada biraz daha oturuyor. Bütün bunlar Vera'ya kendini biraz yabancı hissettiriyor. Yine de annesinin güçsüz vücudunu örtüp ayağa kalkıyor. Annesi içini çekerek,
"O seninle çok gurur duyuyor,"
diyor.
"Sasha mı? Baban?"
Vera beklenmedik bir şekilde boğazının kasıldığını hissediyor. Hiçbir şey söylemeden ilerliyor ve Leo'nun kahkahaları onu, herhangi eski bir çalışma masasının yanmakta olan ayaklarının hiç ısıtamayacağı kadar çok ısıtıyor. Dökme demir kızartma tavasını çıkarıyor ve küçük bir damla ayçiçek yağında jambonun birazını kızartıyor. En son olarak da dilimlenmiş soğanları ekliyor. Bir ziyafet. Bütün oda cızırdayan jambonun ve tatlı karamelize soğanın hoş kokusuyla doluyor. Çocukların çayına fazladan bal bile koyuyor ve yemek için hepsi birlikte eski şiltenin üzerine oturduklarında artık iskemleler yok, kimse bir şey söylemiyor. Annesi bile alışılmadık yemek heyecanında kendisini kaybediyor. Leo parmağını boş bardağın içinde gezdirerek
"Biraz daha alabilir miyim?"
diyor. Baldan kalan zerreleri arıyor. Vera usulca ne kadar krallara layık olursa olsun, hiçbiri için yeterli olmadığını bilerek, daha fazla olmaz, diyor. Sasha, diyorum ki parka gidelim, diyor. Anya ona,
her yerini tahtalarla kapattılar, diyor. Bir hapishane gibi, artık orada kimse oynamıyor.
Sanki bu sıradan bir günmüş gibi gülümseyerek, biz oynuyoruz, diyor Sasha. Dışarıda kar yağıyor. Beyaz bir örtü şehri gizleyerek daha güzel görünmesini sağlıyor. Sırasıyla ejderha dişleri ve hendekler, şimdi sadece kar tepecikleri ve kazılmış beyaz vadiler olmuş. Yer yer parktaki bankın üzerinde duran ya da yolun kenarında uzanan beyaz tepecikler var. Ama gözden kaçırması kolay. Vera çocuklarının bu kar örtüsü altında ne olduğunu bilmemelerini umut ediyor. Parkta her şey pırıl pırıl ve bembeyaz. Kum torbalarıyla kaplanmış bronz atlı heykelinin sadece bazı kısımları görünüyor.
Ağaçlar bembeyaz donmuş ve üzerlerinde buz saçakları dizili. Burada bir ağacın bile kesilmemiş olması Vera'yı hayrete düşürüyor. Şehirde hiç tahta çit, bank ya da parmaklık yok ama yakacak odun olarak kullanmak için hiçbir ağaç kesilmemiş. Çocuklar hemen koşarak kendilerini sırt üstü yere atıp kardan melekler yapıyorlar ve kıkırdıyorlar. Vera, siyah demir bankta Sasha'nın yanında oturuyor. Yanlarında bir ağaç buz ve kar düşürerek titriyor. Eldivenin altında tenini hissetmemesine rağmen elini tutuyor. Onun gerçekten burada olduğunu hissetmek yetiyor da artıyor bile. Sasha en sonunda Ladoga'nın bir yanından öbür tarafına buzdan bir yol yapıyorlar, diyor. Ve Vera onun buraya bunu söylemek için geldiğini biliyor. Kamyonların sürekli olarak buzların içine düştüğünü duyuyorum. Şimdilik ama işe yarayacak. Şehre yiyecek getirecekler ve insanları şehirden çıkaracaklar. Çıkaracaklar mı? Tek tahliye yolu bu. Öyle mi? Vera yan tarafa göz atıyor. Sasha'ya diğer tahliyeden ve çocukları nasıl az kalsın kaybediyor olduğundan bahsetmemeye karar veriyor. Güvenli olur olmaz, hepiniz için izin alacağım. Vera bunların hiçbiri hakkında konuşmak istemiyor. Bu önemli değil. Şimdi önemli olan sadece yemek ve ısınmak. Vera sadece ona sarılmasını ve onu öpmesini istiyor. Vera gözlerini kapatarak, belki bu gece sevişiriz diye düşünüyor. Ama bunu nasıl yapabilir? Bazen doğrulmak için bile çok güçsüz. Sasha onu kendine bakmaya zorluyor. Vera, diyor. Vera gözlerini kırpıyor. Bazen dikkatini vermek zor, şimdi bile. Ne? Vera onun hem korku hem endişe dolu, keskin, pırıl pırıl yeşil gözlerine bakıyor. Ve birdenbire ilk karşılaştıkları zamanı hatırlıyor. Şiir. Ona bir şey söylemişti. Güller hakkında bir dize. Ve sonra kütüphanede onun büyümesini beklediğini söylemişti. Sasha, hayatta kal, diyor. Vera kaşlarını çatıyor, dikkatlice dinlemeye çalışıyor. Sonra Sasha ağlamaya başlıyor ve Vera anlıyor. Şimdi Vera da ağlıyor. Kalacağım, diyor. Ve onlara iyi bak. Bir çıkış yolu bulacağım, söz veriyorum. Sadece bir müddet daha dayanmalısın, bana söz ver. Onu sarsıyor. Bana söz ver, siz üçünüz sonuna kadar hayatta kalacaksınız. Vera çatlamış, kuru dudaklarını yalıyor. Buna inanarak, güvenerek, kalacağım, diyor. Sasha onu kendine doğru çekip öpüyor. Sasha'nın tadı tattığı yaz şeftalileri gibi ve geri çekildiğinde ikisi de ağlamıyor. Vera, yarın senin doğum günün, diyor. 26, diyor Sasha. Vera ona yaslanıyor. Sasha kolunu onun omzuna atıyor. Birkaç saat için onlar sadece parkta oynayan genç bir aile. İnsanlar çocukların güldüğünü duyuyor ve görmeye geliyorlar. Birdenbire serbest bırakılmış, aklı karışık akıl hastaları gibi parkın kenarlarında duruyorlar. Onlardan herhangi biri bir çocuğun güldüğünü duyalı çok uzun zaman oldu. Bu Vera'nın hayatının en güzel günü. Kulağa ne kadar imkansız gelirse gelsin. Bugünün anısı çok değerli ve onun elini tutarak eve yürürken Vera bunu koruduğunu hissedebiliyor. Bu gelecek aylarda ihtiyacı olacak bir ışık. Ama eve döner dönmez hemen bir terslik olduğunu anlıyor. Daire karanlık ve buz gibi. Nefesini görebiliyor. Masanın üzerinde su dolu bir sürahi donup kas katı olmuş. Metal sobanın üzerindeki buz parlıyor, ateş sönmüş. Annesinin yatakta öksürdüğünü duyuyor ve ona koşuyor, bir ateş yakması için Sasha'ya bağırıyor. Yatağın kalan parçasını kullan, diyor. Annesi çok gürültülü bir şekilde nefes alıyor ve kasılıyor. Sesi elekten geçirilmekte olan çürümüş meyvelerin çıkardığı ses gibi. Cildi kirli kar kadar solgun. Ağzının kenarlarındaki deri koyulaşıyor, morarıyor. "Veruşka," diye fısıldıyor. Yoksa gerçekten konuştu mu? Vera bilmiyor. "Anne," diyor. Annesi, "Saşa'yı bekledim," diyor. Vera yalvarmak, açıklamak, onun geri dönmediğini, sadece ziyarete geldiğini ve annesine ihtiyacı olduğunu söylemek istiyor ama o, "Hiçbir şey söyleyemiyorum. Tek yapabildiğim orada oturmak, gözlerimi dikip ona bakmak. Onu o kadar çok seviyorum ki, ne kadar aç olduğumu bile hatırlamıyorum." Annem usulca, "Seni seviyorum," diyor. "Bunu asla unutma." "Nasıl yapabilirim?" "Deneme, demek istediğim bu." Öne doğru eğilmek için çok çaba sarf ediyor. Ve bunu yapmak için harcadığı çabayı izlemek çok kötü. Bu yüzden öne doğru eğilip onu kollarıma alıyorum. O şimdi çubuklardan yapılmış bir oyuncak bebek gibi. Kafası geriye düşüyor. "Seni seviyorum anne," diyorum. Birdenbire bir veda anlamına gelen bu üç küçük kelime yeterli değil ve ben veda etmeye hazır değilim. Bu yüzden konuşmaya devam ediyorum. Onu kendime yakın tutuyorum ve "Bana pancar çorbası yapmayı öğrettiğin zamanı hatırlıyor musun anne? Ve soğanları ne kadar küçük keseceğimiz ve neden onları önce pişireceğimiz konusunda tartışmıştık. Bir tencere yaptım ve benim farkı tadabilmem için sebzeleri çiğ olarak koydun. Ve sonra bana gülümsedin ve yanağıma dokundun ve ne kadar çok şey bildiğimi unutma Veruşka," dedin. "Senden öğreneceklerim bitmedi." Bunu söylediğimde boğazımın düğümlendiğini hissediyorum ve daha fazla bir şey söyleyemiyorum. O öldü. Oğlumun bana, "Anne, büyük annemin nesi var?" dediğini duyuyor ve ağlamamak için tüm gücümü kullanıyorum. Ama ağlamak ne işe yarayacak? Leningrad'da gözyaşları şimdi hiçbir işe yaramıyor. 23. Bunu izleyen sessizlik o kadar yoğun ve griydi ki Meredith kül tadı alacağını düşündü. "Hiçbir şey söyleyemiyorum." Annesine baktı. Hala yataktaydı, dizleri yukarı doğru çekilmiş ve sanki bir parça yün bir şekilde onu koruyabilecekmiş gibi yatak örtüleri çenesine kadar örtülmüştü. Nina ayağa kalkarak, "İyi misin anne?" diye sordu. "Nasıl olabilirim?" Meredith de ayağa kalktı. Hiçbir şey söylememelerine, göz temasında bile bulunmamalarına rağmen ilk defa kesinlikle hemfikir olduklarını hissetti. Kardeşinin elini tuttu ve birlikte yatağın yanına gittiler. Meredith, "Annen ve kız kardeşin ne kadar çok çabaladığını ve onları ne kadar çok sevdiğini biliyordu," dedi. Annesi, "Bunu yapma," dedi. Meredith kaşlarını çattı. "Neyi yapmayayım?" "Benim için bahaneler uydurma." "Bu bir bahane değil anne. Sadece bir gözlem. Onları ne kadar çok sevdiğini biliyor olmalılar," dedi Meredith olabildiğince nazik bir şekilde. Nina başını salladı. Annesi sırayla ikisine de bakarak, "Ama siz bilmiyordunuz," dedi. Meredith o zaman yalan söyleyebilir. 81 yaşındaki annesine, "Evet, sevildiğimi hissettim," diyebilir ve bir hafta öncesine kadar huzuru korumak için bunu yapabilirdi. Şimdi, "Hayır, beni sevdiğini hiç düşünmedim," dedi. Annesinin cevabını bekledi. Her şeyi, onları değiştirecek bir şey söyleyeceğini düşünüyordu. Fakat bu kelimelerin ne olacağını bilmiyordu. 39. ayrımın sonu. Sayfa no 422. Devamı 40. ayrımda.